Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada da Ramazan Duman kardeşimiz bize yardımcı oluyor programın hazırlanmasında. Muhterem dinleyicilerim, malumunuz Âl-i İmrân suresi üzerinde konuşuyoruz. Bugün inşallah bu surenin 6. ayet-i kerimesini okuyup anlamaya çalışacağız. Bu surenin daha önceki ayetlerinde Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilahın bulunmadığını, hay ve kayyum olduğunu, Tevrat ve İncil'i indirdiğini, şimdi de Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini beyan buyurmuştu. Allah'ın ayetlerini inkar eden, bile bile o ayetleri anlamamaya çalışan, o ayetlerle mücadeleye giren insanlara karşı da kendisinin aziz ve intikam sahibi olduğunu bildirmişti. Geçtiğimiz hafta da Allah'ın arz ve semada, yeryüzü ve göklerde her şeyi hakkıyla bildiğini, ondan gizli hiçbir şey bulunmadığını öğrenmiştik. İşte Rabbimizin bu geniş ilminden bu hafta bir başka bölümü bizim nazarımıza sunmakta ve 6. ayet-i kerimede insanların her birinin doğum esnasında geçtiği bir duraktan, anne rahminden bahsetmektedir. Sözü daha fazla uzatmadan ayet-i kerimeyi okuyalım. Estaizu billah, bismillah. Huvellezî yusavvirkum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illâ huvel azîzul hakîm. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren de Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Muhterem dinleyicilerim, 5. ayette geçen Allah'ın yer ve gökte olan her şeyi bilmesi, ondan hiçbir şeyin gizli kalmaması meselesi elbette insanların, annelerin rahminde olan şeyi de bilmesini içermektedir. Rabbimiz kudreti o kadar büyük, sanatı o kadar eşsiz, ilmi o kadar çok kuşatıcıdır ki, sadece bir kalemde, sadece bir hususiyette ihtisas yaptığı zaman insan, herhangi bir konuya, herhangi bir sanatına yönelip oraya odaklandığında, oradan Allah'ı bulacak pek çok delil, pek çok işaret bulabilir. Nitekim insan vücudu üzerinde çalışan, düşünen, araştırma yapan, ömrünü hatta peş peşe ömürlere eklersek yüzyıllarını bu işe ayırmış, tek bir organ üzerinde, mesela göz üzerinde, burun üzerinde, kalp üzerinde, akciğer, karaciğer vesaire, herhangi bir organ üzerinde bile ömrünü bitiren insanlar, bu husustaki bütün birikimlerine rağmen yüzyıllarca değişik vasıtalarla, bütün aletler kullanılarak süre giden araştırmalara rağmen hala bu işin son noktasına ulaşabilmiş değillerdir. Ressamlar Allah'ın kainatta çizdiği tabloları kopyalayarak o kopyalamakta ne kadar maharetli olduklarını ispat ederek sanatlarını konuşturmaktadırlar. Gerçekten güneşin doğuşu, batışı, güneşle beraber hayat bulan kainat, yine farklı mevsimlerde herhangi bir ağacın herhangi bir yaprağındaki renkler, renk dağılımları, oradaki dalgalanmalar, orada geçen damarlar, o meyvenin aldığı şekiller, tatlar, kokular vesaire. Her bir eşya, her bir varlık Allah'ın sanatının adeta konuşan bir ayetidir. İnsan başlı başına bir kainat, kainat başlı başına bir ilahi sanattır. İnsanın kendi içinde belki de en muhteşem, en tartışılmaz değişimleri, dönüşümleri geçirdiği ve varlık sahasına, dünyaya gözlerini açtığı ana rahmi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez işaret ettiği en büyük ayetlerden bir tanesidir. Rabbimiz orada insanın gözden çıkarılmış, atılmış bir nutfeden nasıl safha safha şekil değiştirdiğini, onun canlı kanlı bir insana nasıl dönüştüğünü, daha ultrason yokken, daha bugünkü teknik imkanların hiçbirisi yokken Kur'an-ı Kerim'de merhale merhale anlatmıştır. Allah'ın ilmi ve sanatı o kadar muhteşemdir ki bu anlattığı safhalar o devrin bundan 1500 yıl önce yaklaşık insanların dimağlarında, akıllarında belki biraz hayret, biraz hayranlık oluşturmuştu. Ama bugün bunun üzerine eğilen, o ayetleri araştıran insanları dehşete düşürecek şekilde, hayran bırakacak şekilde büyük bir ilahi sanatı, büyük bir ilahi mührü içermektedir. İnsanlık hangi konuda olursa olsun, hangi varlık üzerinde olursa olsun, ne kadar derinleşirse derinleşsin, o ilmi, o bilgisi, o araştırması nihayetinde kendisini Allah'ın büyüklüğüne, sanatına ve yüceliğine götürür, götürmesi gerekir. Ama maalesef insanlar bazen kendi iç dünyalarında o kadar çok sapmış durumdalar ki Allah'ın ilahi mührünü her şeyde gördükleri halde görmezden geliyorlar, gözlerini kullanamıyorlar, kulaklarını kullanamıyorlar ve kalpleri, akılları çalışmaz hale geliyor. Onlar gözleri olduğu halde kör, kulakları olduğu halde sağır kesiliveriyorlar. İşte Rabbimiz bizi böyle bir basiret körlüğünden korunmaya davet ediyor ve kulları içinde en çok alimlerin Allah'tan hakkıyla korkacağını bildiriyor. Buradaki ilim sadece teknik bilgi değil. Buradaki ilim Allah'ın o kainata vurduğu ayet mührünü, kendine işaret eden delilleri okuyabilen bir ilim. Bu ilim Peygamber Efendimiz'e ikra diye emredilen, oku diye emredilen emir. Bu ilim Peygamber Efendimiz'in daha sonraki dönemlerde okuma yazma öğrenerek değil de kainatı okuyarak, kendisini okuyarak, Kur'an'ı okuyarak, hissederek, yaşayarak elde ettiği ilim. İşte bu ilim hakkıyla tahsil edildiği zaman bütün kainat sayfa sayfa kitaba dönüşür. Öğrendiğimiz her şey, her kalem, her husus bizim ilmimizi arttırdığı gibi takvamızı arttırır, Allah'a olan yakınlığımızı, imanımızı, tevekkülümüzü arttırır. Şayet biz o ilmi Allah'a yaklaştıracak şekilde öğrenmediysek, öğrenmiyorsak, o zaman o ilim bizim ayağımıza, kalbimize, kafamıza dolanır ve öğrendikçe Allah korusun Allah'tan uzaklaşmaya başlarız. Ayet-i kerimeye tekrar dönersek, o Allah ki yusavvirukum fil erham, sizi rahimlerde şekillendirendir. Hem de keyfe yaşa, nasıl isterse. Bugün insanlar çeşitli müdahalelerle anne karnında o yumurtayı dölleyerek bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Onun fiziki bir takım özelliklerini belirlemeye çalışıyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın o cenin üzerinde, o hücre üzerinde, o nutfe üzerindeki tasarrufu çok daha geniş, her şeyi kuşatacak şekildedir. Bugün o nutfe içinden işte falancalarını şu sebeple, filancalarını bu sebeple ayıkladık. Böylece en kaliteli, en sağlam, en elverişli olanı bulduk. Çok süper bir tohum elde ettik diyerek adeta Allah'a meydan okuduğunu zanneden o insanlar, o mütehassıslar, uzmanlar aslında pek çok konuda ne kadar çaresiz kaldıklarını da göstermektedirler. Öncelikle o tohumu var eden, yoktan onun içine DNA'sıyla, koduyla, geniyle her şeyi depolayan o küçücük tohumda yüzlerce, binlerce, milyarlarca bilgiyi yerleştiren, yönlendiren, ona canlılık veren Allah-u Teala'dır. O bir damla sudan bir mükemmel insanı oluşturacak her türlü malzemeyi ona yükleyen, onu tek bir hücreden büyütüp, şekillendirip, milyonlarca, milyarlarca hücreye dönüştüren yine Allah-u Teala'dır. Ona doğduktan sonra okumayı, öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı öğreten, onu diri tutan, canlı tutan yine Allah-u Teala'dır. Bugün insanlar var olanı devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Yani Allah'ın yarattığı, var ettiği ve yaşattığı varlığın hastalıklarla vesaire kısalan ömrünü tıbbi müdahalelerle, bir takım organ nakilleriyle vesaire uzattığını zannetmektedirler. Halbuki ömrü veren Allah ölümü de vermektedir. Ecel de Allah'ın elindedir. O ne uzalır ne kısalır. Vakti saati geldiğinde çok zengin de olsa, pek çok operasyonla bütün iç organları değişmiş de olsa ya da turp gibi sağlam da olsa, vadesi geldiği zaman ne bir adım ileriye gider ne de bir adım geride kalır. Yine Allah'ın rahimlerde o insan yavrusunu, insan tohumu şekillendirmesi de hem fizikidir hem de ruhidir, psikolojiktir. Ona ruh veren, canlılık veren, duygular, düşünceler, hissetme kabiliyetleri veren Allah-u Teala'dır. Bir başka açıdan rahimlerdekini şekillendiren yine Allah'tır. Onu ileride mümin, kafir kılacak, duygularını, düşüncelerini ona göre şekillendiren de yine Allah'tır. Anne ne yaparsa yapsın, kendi içinde, kendi batnında, karnında olan yavruya istediği şekli veremez. Anne mümindir, Allah korusun, yavrusu kafir olarak yaşayacak şekilde programlanabilir. Anne kafirdir, Allah öyle bir imana, hidayete kavuşturur ki ölüden diri, diriden ölü çıkartır. Bütün bunlar Allah'ın el-musavvir olarak şekillendirdiği, son şeklini, son mührünü vurduğu, kudretini gösterdiği delillerdir, ayetlerdir. Bu manada Allah'ın dilediği şekilde rahimlere müdahale etme, rahimlerde var olan o insanı şekillendirme özelliğine müdahale edebilecek başka hiçbir varlık da yoktur. Çünkü o kendisinden başka hiçbir varlığın olmadığı, hiçbir hakiki mabudun, ilahın bulunmadığı yegane Rab'dir. O el-azizdir, el-hakimdir. O her türlü güce sahip, her türlü imkana muktedir. Dilediğini istediği şekilde yapmaya kadir ve yaptığı her şeyde bir hikmet olan, bir muradı, insanlığın hayrına bir yönü olan büyük bir yaratıcıdır. Gücü sonsuz, kudreti sonsuz, bilgisi sonsuz, sanatı ve diğer vasıfları insan idrakinin hiçbir şekilde ihata edemeyeceği, kuşatamayacağı büyüklüktedir. Bu bütün vasıflar, yani Allah'ın gaybı bilmesi, ona hiçbir şeyin gizli kalmaması, rahimlerde var olan, var olacak insanlara istediği şekli vermesi, dilediği gibi hükmedecek bir aziz ve hakim oluşu, başka hiçbir varlıkta bulunmayan, hiçbir sahte ilahta bulunmayan vasıflardır. İşte bütün bu vasıflarıyla Allah Teala yegane Rab'dir. Onun dışında Rab olduğu iddia edilen, Allah'ın ortakları kabul edilen hiçbir varlık bu vasıflara sahip değildir. Bu vasıflara sahip olmayan bir varlığın da ilah olması, mabut olması düşünülemez. Dolayısıyla insanların başka varlıkları, başka insanları, hayvanları, canlı cansız varlıkları Allah'a eş tutmaları, ortak koşmaları da kabul edilemez. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimeden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle devam edelim. An İbni Mes'ud radıyallahu anh, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, leyse min nefsin tuktelu zulmen illa kâne ala ibni âdemel evvel kiflun min demihâ liennehu kâne evvele men sennel katl. Müttefekun aleyh. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, daha önceki programlarımızda Adem Aleyhisselam'ın iki evladını anlatmıştık. Bunlardan Kabil, küçük kardeşi Habil'i kıskançlıkla, bir kurban sebebiyle öldürmüştü. Bazı rivayetlerde bu kıskançlığın sebebinin Allah'a takdim ettiği kurban dışında bir de evlilik meselesi olduğu da zikredilir. Her halükarda Kabil daha önce olmayan, görmedikleri bir kötülüğün ilk başlatıcısı olmuştur. Bir insanın bir başka insanı öldürmesini, bir kardeşin başka bir kardeşinin kanını dökmesini ilk defa yeryüzünde icra eden, bu kötülüğe öncülük eden birisidir. Dolayısıyla daha sonraki devirlerde Kabil'in Habil'i öldürdüğü andan itibaren kim zulmen, haksızlıkla birisinin kanını dökmüşse, kardeşinin kanına girmişse, Kabil'e de bu katliamdan, bu öldürme hadisesinden bir günah yüklenmektedir. Bir insanın haksız yerine canını kıymak, bütün canlıları öldürmekle eşdeğerdir. Kur'an-ı Kerim hükmü bu şekilde koymuştur. Bir insanın canına kastetmek bu kadar büyük bir cürümken, bu kadar büyük bir günahken, vebalken, Kabil'den itibaren kıyamete kadar bütün katliamların, bütün haksız ölümlerin günahını bir düşünelim. İşte her biri kendi katilleri açısından herhangi bir günah eksilmeksizin bir katilden, bir öldürmeden ne kadar günah varsa bu işi yeryüzünde ilk defa başlatan Kabil'e de aynı yük, aynı günah yüklenmektedir. Rabbimiz adildir. Kişi yapmadığı bir günahı yüklenmez. Yapmadığı bir günah sebebiyle cezalandırılmaz. Fakat bir işte öncülük yapmak böyle değildir. Geçtiğimiz haftada Peygamber Efendimiz'den naklettiğimiz gibi, kim bir iyilikte çığır açmışsa, o yaptığı işin sevabını aldığı gibi, başlattığı o hayır işinin peşinden gelenlerin işlediği sevaptan da pay sahibi olur. Tıpkı tersinden bir kötülüğe başlayıp, bir kötülükte öncülük yapıp, daha sonraki insanların ufkunu açan, önünü açan, onları teşvik eden, yönlendiren, o kötülüğün nasıl yapıldığını, yapılabildiğini gösteren öncü kimselere, ardından gelip o kötülüğü işleyenlerin cezasını yüklendiği gibi. İşte bu hadis-i şerif işi biraz daha somutlaştırmıştır. Hazreti Adem'in evladı Kabil'in kendisinden sonraki bütün öldürme günahlarından eşit miktarda pay sahibi olduğunu göstermektedir. Bu da bizi düşünmeye, adım atarken, karar verirken, bir işe başlarken bir daha düşünmeye sevk etmektedir. Eğer insan iyiliğin öncüsü ise ne mutlu ona. Yok, eğer başlattığı şey bir kötülükse yazıklar olsun ona. Bugün insanların birbirini etkileme, birbirinden etkilenme durumu daha da kolaylaşmıştır. Bir internet vasıtasıyla, bir telefon vasıtasıyla bir hayra öncülük eden, insanları bir hayırda buluşturup birken yüz, yüzken bin, on bin, yüz bin olma imkanı varken, yine bir kötülükte insanların kalbine, kafasına hükmeden, onları çelen, onları şeytanlaştıran, kötü kötü düşünce, davranış ve ahlaka sevk eden nice insanlar vardır. Hatta zaman zaman yaptıkları programlarla, filmlerle, dizilerle vesaire daha masum gencecik dimağları kirleten, onların hiç düşünmediği konularda önlerini açan, ufkunu açan, onları teşvik eden, öldürmeye, kaldırmaya, kötü gözle bakmaya vesaire. İnsanlar da tıpkı bu hadis-i şerifteki gibi yapılan kötülüklerden pay sahibidirler. Şöyle bir örnek vereyim. Bir insan kendi başına tutsa, birisini öldürse bu katildir. Bir günahı vardır. Demin ifade ettiğim gibi bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Ancak bunu bir arkadaşına anlatsa, onu özendirse, teşvik etse, onun yaptığı kötülükten de pay sahibi olur. Ama düşünün, bir insan bir kitap yazdı, bir senaryo yazdı, bir film çekti, bir diziyi çekti. Bunu milyonlarca, milyarlarca insana ulaştırdı. İnsanlar bunu baktıkça, gördükçe örnek aldılar, ibret aldılar ve model geliştirerek onu çoğalttılar. Bu kötülüğün yayılmasına kim katkıda bulunmuşsa, kim insanların kalplerini, kafalarını kirletmişse, kim onların zihin dünyasında katliamı normalleştirmişse veya buna teşvik etmişse, tıpkı o kötülüğün yapılması gibi o günahtan pay sahibi olur. İşte bu sebeple iyilikleri çoğaltmak, kötülükleri ise azaltmak ümmet-i Muhammed'in borcudur. Rabbimiz bizi hayır kapılarının arttığı, aynı nispette şer kapılarının da çoğaldığı bu devirde basiret ehli eylesin. Bize hayırlarda öncü olmayı nasip etsin. Arkamızdan gelecek hayırlı salih ameller bizlere nasip etsin. Bu manada Kabil ölüp gitti ama amel defteri devam ediyor. Çünkü başlattığı çığır, öldürme işi insanlar tarafından kopyalanıp, çoğaltılıp devam ediyor. Peygamber Efendimiz veya daha önceki peygamberler vefat ettiler. Allah mekanlarını cennet etsin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Ama öğrettikleri insanların ruhlarını aydınlatmaya devam ediyor. Ve insanlar onları takip ettikçe nasihat, öğüt ve güzel huylarından, ahlaklarından istifade ettiği müddetçe onların da makamları yükseliyor, sevapları artıyor. İşte bu sebeple hiç kimse peygamberlerin makamına erişemez. İşte bu sebeple Peygamber Efendimizin ilk halkası olan ashab-ı kiramın derecesine kimse erişemez. Onlar hayrı almışlar, yaşamışlar, aktarmışlardır ve kendi devirlerinden itibaren onların başlattığı, öncülük ettiği, devam ettirdiği bu iyilikler, bu güzellikler, hayırlı salih ameller katlanarak devam ettiği müddetçe onlar da bu ecrin ortağı olarak fazla fazla sevap almaktadır, mükafat almaktadır. Rabbimiz bize de hayrın çoğalması hususunda böyle bir nasip, böyle bir paye nasip etsin ve biz de iyiliklerin öncüsü olalım. Rabbimiz bizleri de kötülüklere öncü olmaktan korusun, muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programın son kısmında bir menkıbeyle programımızı bitirelim. Uzunca bir menkıbe, o yüzden hızlı hızlı okuyayım, birkaç cümle söyleyip bitirelim. Bir adamla Hatem-i Esam arasında şöyle bir konuşma geçti. Adam, "Nereden yiyorsun?" diye sordu. Hatem cevap verdi. "Hak Teala'nın harmanından. Bu harman ne artar ne de eksilir." Adam, "Yazık ki halkın malını haksız olarak yiyorsun. Buna da zühd diyorsun," dedi. Hatem, "Senin malından hiç yedin mi?" diye sordu. Adam hayır diye cevap verdi. Hatem konuşmaya devam etti. "Keşke Müslümanlardan olsaydın. Buna delil mi istiyorsun? Hak Teala kıyamet günü kuldan delil isteyecek. Müslüman olduğunu ispat et diyecek. Bu sadece bir sözdür, o kadar. Ama söz deyip geçme. Allah gökten yere kelam yani söz göndermiştir ve anan babana bir çift sözle helal olmuştur." Adam, "Sizin rızkınız hep semadan mı geliyor?" diye sordu. Hatem, "Herkesin rızkı semadan geliyor. Rabbimiz Zariyat suresinin 22. ayetinde rızkınız semadadır buyurmaktadır." Adam, "Galiba rızkın evindeki tavanda bulunan delikten aşağıya iniyor. O halde git, sırt üstü yat, ağzına insin." Hatem, "Bu denendi. Beşikte 2 sene sırt üstü yattım, rızkım hep ağzıma aktı." Adam, "Hiç ekmeden biçen birini gördün mü?" Hatem cevap verdi, "Bak, başındaki saçları ekmedin ama biçiyorsun. Yani faydasını görüyorsun." Adam, "Öyleyse havaya git, rızkın sana ulaşsın." Hatem cevap verdi, "Eğer kuş olsam da havaya gitsem, rızkım beni orada da bulur. Kuşlara baksana." Adam, "Peki, denizin dibine git, rızkını orada arada." Hatem cevap verdi, "Dikkat et, balığa rızk suyun dibinde verilmektedir. Eğer balık olsam, rızkım orada da beni bulur." Bunun üzerine adam önce sustu, sonra tevbe etti. Daha sonra da, "Acaba şeyh bize bir öğüt lütfetmez mi?" dedi. Hatem de şunları söyledi: "Halktan hiçbir şeye tamah etme ki onlar da senden bir şeye tamah etmesin. Onlara bel bağlama ki onlar da sana bel bağlamasın. Gizlice kendinle Allah Teala arasında kalacak şekilde iyilik yap ki ulu ve yüce Allah da seni açıkta itibarlı kılsın. Nerede olursan ol, Hakk'a hizmet et ki halk da sana hizmet etsin." Muhterem dinleyicilerim, gördüğünüz gibi insanların zaman zaman çok farklı muhatapları oluyor. Bazıları iyi niyetle, bazıları art niyetle insanı zora sokacak, mahcup edecek sözler söylüyorlar, sorular soruyorlar. Burada da Hatem-i Esam, tanımadığı birisi tarafından istintak ediliyor adeta. Yani sorguya çekiliyor. Hatta zaman zaman bu şahıs, "Sen," diyor, "halkın malını yiyorsun, onlardan dileniyorsun." Sonra da derviş olduğunu, zühd hayatı yaşadığını söylüyorsun diyerek onu incitecek, kıracak, itham edecek, İftira boyutunda sözler söylüyor. Buna rağmen Hatem onun bu saldırılarını görmezden geliyor ve aklındaki problemlerini, gönlündeki şüphelerini tek tek izale etmeye, yok etmeye çalışıyor. Ve verdiği örnekler çoğunlukla o şahsın rahat görüp anlayacağı, onun aklına hitap eden, tecrübelerine hitap eden örnekler. Gökten beslen diyor, ağzını aç, yiyeceklerin ağzına gelsin. Suyun dibine gir, havada uç, yiyecekler sana gelsin. O da anne karnından doğduktan sonra insanın 2 yıl boyunca Allah tarafından beslendiğini, kuşların gökte uçarken, balıkların suda yüzerken Allah tarafından beslendiğini, rızıklandırıldığını hatırlatıyor. Kısacası, muhatabının aklına, ihtiyacına uygun konuşmak ayrı bir sanat. Kime, nerede, ne söyleyeceğini bilmek ayrı bir maharet, ayrı bir basiret. İşte belagat denilen ilim de bu. Yerli yerince söz söylemek, muhatabına göre söz söylemek, bu manada hakkıyla konuşan, kendi muhatabına onun anladığı şekilde, onun anlayacağı seviyede cevaplar veren kişi er geç muradına nail oluyor ve eğer bir inat, bir ısrar yoksa o kişi bir müddet sonra yelkenleri indiriyor. Sonra da hatemden öğüt istiyor. Onun faziletini anlayınca öğüt istiyor. Hatem de daha önce söylediklerini yüzüne vurmaksızın ona hayatı boyunca tutunacağı dallar uzatıyor. Bu öğütlerden yani belki saatlerce konuşacak malzeme çıkar ama sadece hatırlatıp geçelim. Halktan bir şeye tamah etme ki, yani halkın elindeki şeylere göz dikme, aç gözlük yapma ki onlar da sendekine tamah etmesinler. İnsanlara bel bağlama ki onlar da sana bel bağlamasın. Gizlice kendinle Allah Teala arasında kalacak şekilde iyilik yap ki Allah Teala da seni açıkta itibarlı kılsın. Yani ihlasla, samimiyetle iyilik yapan kişiyi er veya geç Allah tarafından insanların önünde sevimli hale getirilir. Allah'ı seveni Allah da kullarına sevdirir. Son olarak da nerede olursan ol, hakka hizmet et ki halk da sana hizmet etsin buyuruyor. Gerçekten insan kendisine insanlar hizmet etsin, halk benim etrafımda pervane olsun diye hizmet etmemeli. İbadet etmemeli. Asıl maksat, asıl kulluk Allah istediği için Allah'a kul olmaktır. Ama insanlara yaranmak için, insanlara kul köle olanlar sonunda avuçlarını yalarlar, ellerine hiçbir şey geçmez. Bu dünyada insanların nankörlüğünü gördükleri, yaşadıkları gibi niyetleri bozuk olduğu için ahirette de elleri boş kalır. Asıl hayat Allah için olmalı. Asıl hizmet, asıl kulluk Allah'a olmalı. Ve bu ihlasla, samimiyetle yapılmalı ki Allah da o kuluna diğer insanların gönlünü açsın. Allah sevdirmezse bir kulu kimse sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala öyle buyuruyor. Sen insanlara kantar kantar altın, gümüş vesaire vermiş olsaydın, Allah seni sevdirmemiş olsaydı, sen yine kendini onlara sevdiremezdin. Bu hepimiz için geçerli. Mühim olan Allah'ın rızasını kazanmak, hayatın maksadını, hayatın gidişatını Allah'ın rızasına göre ayarlamak. Rabbimiz razı olduktan sonra insanlar hoşnut olsa da olmasa da çok önemli değil. İnsanların iltifatına bakarak, onların alkışlarına bakarak yol çizenler bugün o alkışlarla yükseldiklerini zannederler. Yarın insanlar onun üzerinden paspasa çevirerek, tepe tepe kullanarak geçer. O yüzden insanların çiğ süt emmiş, Allah'a bile nankörlük etmeye müsait yapıdaki insanların sözlerine, iltifatlarına çok itibar etmemek lazım. Yine onların tekdirine, azarlamasına, kınamasına da çok bakmamak lazım. İnsan Allah'ı hoşnut etmek için, razı etmek için yaşamalı. Allah'ı gücendirmemek için, Allah'ın gazabını çekmemek için de tedbirli, uyanık olmalı. Rabbimiz bizi razı olduğu kulları arasında haşreylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada bitirelim. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.